Tekrar.
Oysa adımız da
yemek.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınından sesleniyoruz. Hayatın Sesleri'nin yapımcıları Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, Meltem Afşar. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikteyiz diyoruz. Hayatın Sesleri'ne ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Hayatın Sesleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Ali Fuat Kalyoncu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar.
Efendim biz her yıl Aralık ayının 3. pazartesiyle başlayan haftanın hava kirliliğine dikkat çekmek ve toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla hava kirliliğiyle savaş haftası olarak ilan edildiğini biliyoruz. Elbette ki bu günlerle sınırlı olmayacak bir durum. Türkiye'yi konuşacağız, Türkiye'deki hava kirliliğini konuşacağız, değineceğiz ama öncelikle dünyamıza şöyle genelde bir baktığımızda hava kirliliğinin nedenleri nelerdir?
Dünyamıza baktığımızda yakın zaman önce bununla ilgili çok güzel bir Dünya Sağlık Teşkilatı'nın raporu var. %92'si dünya üzerindeki bölgelerin havası kirli artık. Evet. Kutupları çıkartırsanız her tarafta az ya da çok kirlilik var. Ana nedenleri esasen herhalde organik yakıt, fosil yakıtlar. Yani bu sanayide kullandığınız, ulaşım için araçlarda kullandığımız, evimizde ısınma için ya da yiyeceklerimizi pişirmek için kullandığımız bütün hepsini üst üste koyduğunuzda hem kapalı ortamlarda ev içinde ya da iş ortamlarında hem de dış ortamlarındaki kirliliğin ana nedenleri, tabii yüzdeleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişmek üzere.
Evet.
Dünyada tabii bu kirlilik her yerde eşit oranda değil. Herhalde en kirli yer mesela neresi diye insanın aklına gelebiliyor. Güneydoğu Asya.
Neden?
Neden? Yani ucuz üretim olsun diye en ucuz enerji kaynağı nedir? İşte kömür ve bunu en kirli bir şekilde, en ucuz, en ilkel yöntemle bundan enerji elde etmek. Yani tabii malı maliyeti ucuza getirmek. İnsanın da kıymeti yoksa, yani o bölgeler Hindistan, Çin, işte Güneydoğu Asya, çok fazla insan var. Ve işte bir şekilde onlar dünya ticaretinde ucuza mal yapan bir bölge. Ama bunun da yani kefaretini ödüyorlar. Çünkü çok kirli bir hava içinde yazıyorlar. Hep haberlerde gösteriyor. Herkes sokaklarda maskeyle dolaşıyor. Çin'de şu anda yanlış bilmiyorsam birçok bölgede okullar kapalı. Hava kirliliğinden dolayı sokağa çıkamıyorlar. Yani bu sadece şimdi o bölge çok yoğun ama diğer yerlerde yok mu? Ben iki hafta önce bir toplantı için Brüksel'deydim. Brüksel'de hava kirliliği yani alarm düzeyinde olduğunu televizyonlar söylüyordu. Üç hafta önce Tahran'da bir toplantıya hava kirliliğiyle ilgili bir toraks derneğinden İstanbul'dan bir arkadaşımızı gönderdik konuşma yapmak için. Geldiğinde kendisiyle konuştuğumuzda Tahran'da 3 hafta önce, 4 hafta önce ilkokul, ortaokulların hepsinin kapalı olduğunu söyledi. Hava kirliliğinden dolayı. Demek ki yani dünyanın her yerinde Avrupa'da olsun, Asya'da olsun hava kirliliği yoğun gündemde. Afrika'da tabii endüstri ve ulaşımın ve fosil yakıtların kullanımı biraz daha düşük ve fakir oldukları için hava kirliliği orada pek güncel sorun değil gibi.
Yani
görüyorum.
Biraz hani hava kirliliği zengin olmanın getirmiş olduğu sıkıntı mı? Biraz
yani daha zengin ama havası kirli evet. olan yerler de var. Tabii yani şimdi kullandığınız enerjiyi imkanınıza göre seçiyorsunuz. Ve bu enerji, ısınma yani neyse veya arabalarınızda kullandığınız yakıtların türü sizin işte bu hava kirliliğiyle olan ilişkinizi belirliyor. Bunu önceden pek o kadar üzerinde durmuyorduk ama zaman içerisinde ülke sınırlarını aşan yani küresel bir sorun olduğunu bugün algılıyoruz.
Evet, çok büyük bir sıkıntı aslında gerçekten de. Gelelim Türkiye'ye. Sizin anlattıklarınıza baktığımız zaman Türkiye'de biraz daha iyi gibi durum. Yani örnek verdiğiniz ülkeler hani Brüksel dediniz, Tahran dediniz, Asya'ya gittik, şöyle bir gezdik. Ama tabii ki sadece sınırlı değil Brüksel'le, Tahran'la ya da Asya'yla dünyadaki ülke sayısı ama bilmiyorum karşılaştırdığımızda
şöyle,
ne durumdayız biz.
Çin kadar kötü değiliz. Evet. Yani Hindistan'dan daha iyiyiz ama yani bizim de kirlilik sorunumuz var. Olmaz olur mu? Yani geçen yıl söyleyeyim. Şimdi ülkemizin bütün illerinde ve bölgelerinde Çevre Bakanlığı'nın ya da belediyelerin hava kirliliği ölçüm istasyonları var biliyorsunuz. Ve bunlar bu ölçümlerini belli zamanlarda kanuni olarak zaten bildiriyorlar herkese. Bunlarla ilgili bizim çok güzel bir kanunumuz var. Yani işleyen bir sistem içerisinde baktığımızda geçen yılın rakamlarında Çankırı dışında bütün illerimizde yani 81 ilin 80'i hava kirliliği sorunuyla karşı karşıyaydı.
Evet.
Demek ki yani biz de bu yani
Pekin nasibimizi almışız.
Yani Tahran'dan Brüksel'e evet. uzanan hat üzerinde olarak evet. aynen dünyadaki bu olaydan nasibimizi alıyoruz. Mesela Ankara için söyleyeyim size. Şu anda Ankara'dayız. Geçen yıl Ankara'daki 8 tane hava kirliliği istasyonunun hepsinde de bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın emniyet limitlerinin üzerindeydi hava kirlilik oranları. En tabii kirli olan yerler, mesela Ankara'nın da özeline inelim. Çukur olan bölgeler, Cebeci, Mamak, Kayaş, Sıhhiye, o civarlar en kötüsü. Bir de şu da var, mesela Dünya Sağlık Teşkilatı ile Avrupa Birliği'nin emniyet standartları farklı. Mesela Avrupa Birliği'nin emniyet standartları Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan biraz daha limitler üst düzeyde. Yani demek ki sizin baz aldığınız ölçüm sınırları da birazcık hani fark edebiliyor bazen. Ama her halükarda Türkiye'de de yoğun bir hava kirliliği sorunu var.
Evet, bu özellikle tabii ki kış aylarında gözüken bir durum.
Haklısınız.
Çünkü kış aylarında ısınmak için birçok yakıt tüketiliyor hanelerde, iş yerlerinde. Fabrikalar zaten yaz kış çalışıyor. Şöyle olmuştu, hatırlıyorum, doğalgaza geçtikten sonra Türkiye gerçekten, özellikle de Ankara'da, tabii Ankara'da yaşıyoruz, diğer illerimizde de bu fark edilmiştir. Bayağı bir hava kirliliği konusunda Ankara temizlenmişti ama ne oldu, ne değişti, çevrede birçok şey mi arttı? Yine biz yaşamaya başladık aslında o kirliliği. O dönem hakikaten temizlenmişti Ankara'nın havası.
Haklısınız. Yani şimdi büyüdükçe, endüstriniz arttıkça, otomobil sayınız, refahınız arttıkça, yani bunların bir şekilde bir faturasını da ödüyorsunuz. Yani eviniz daha büyüdüğü zaman, yani iki odalı bir yeri ısıtmakla dört odalı bir eve geçtiğiniz zaman, o zaman iki misli ısıtmak için yakıta ihtiyacınız oluyor ama çevreyi de ısıttığınız kadar kirletiyorsunuz. Evinizde bir araba yokken, hadi belediye otobüse binerken, belediye otobüsünün kirliliği, şimdi her evde bir iki araba varsa, o zaman gene bu sefer onların yakıtlarıyla çevrenizi kirletir hale geliyorsunuz. Olmayan fabrikalar demek ki olmaya başladı mı, onların bacalarından çıkan işte çeşitli gazlar bu sefer çevreyi gene kirletmeye başlıyor. Yani dünyada hiçbir şey yoktan var olmuyor, vardan da yoka dönmüyor. Biz dedelerimizden aldığımız ve torunlarımıza devredeceğimiz çevremizi hızla kirletiyoruz. Yani bu hani hep böyle, şimdi hayatımız ekonomi oldu, hep ekonomiyle yatıp kalkıyoruz falan. Sürdürülebilir bir ekonomi, tamam iyi güzel, ama yani bence bunu bir de sürdürülebilir yaşantı, sürdürülebilir çevre ve gelecek kuşaklara yani sağlıklı bir çevreyi emanet edebilme, bırakabilme sorumluluğuyla beraber olması lazım bu işlerin. Türkiye Allah'tan şanslı bir ülke. Güneş, rüzgar, deniz, yani bizim alternatif ve emniyetli, çevre kirliliği olmayan enerjiler açısından çok zengin bir altyapımız var. Yani ben müsaadenizle kendimden bir örnek vereyim. Benim Ankara'nın işte Kazan ilçesinde bir evim var. 9 ay güneş enerjisini kullanıyorum. Sıfır maliyet. Yani bir kere yaptırıyorsunuz, çatınıza bir güneş plağı koyuyorsunuz. Ondan sonra yıllarca bunu kullanıyorsunuz. Evinizin ısıtması, sıcak suyu vesaire. Gayet güzel bir şey. Yani belki bir pervane, hani değil mi, rüzgarlardan elde edebileceğiniz veya yani bu şekilde arabanızı şarj edip elektrikle doldurup rahatlıkla bir yere gidebileceğiniz, gelecekte bu konuştuklarım yani hayal değil, çok daha fazla yayılması lazım. Ve biz niye o zaman kömür veya petrol, değil mi, çevremizi kirletebileceğimiz bazı enerji şeylerine muhtaç olalım? Güneşi, rüzgarı, suyu çok daha fazla kullanabiliriz. Yani hesaplamalara göre Türkiye'nin bütün enerji ihtiyacının 6 mislini en azından biz sadece rüzgar ve güneşten elde edebiliyoruz.
Bu çok önemli aslında, tabii yenilenebilir enerjiden, evet, söz ediyorsunuz.
Ve
bu,
sağlıklı.
Ve sağlıklı olan enerjiden söz ediyorsunuz ama tabii ki Türkiye'de farklı şekilde santrallerde kurulmaya başlandı. Bunlarla ilgili ne diyeceksiniz, sağlık açısından nasıl bir zararı var mıdır?
Şöyle söyleyeyim size. Şimdi hava kirliliğini bir kapalı ortam, bir de açık ortam diyelim, değil mi? Kapalı ortam eviniz, iş yeriniz. Yani bu kapalı ortamlarda bugün için en insana zararlı olabilecek nedir? Sigara. Kanun çıkarttık. Çoğu kapalı ortamda, değil mi, olabildiğince hayatımızdan sigara içimini en minimize etmeyi, yani yok etmek belki mümkün değil ama minimize etmeyi çabalıyoruz. Ve hepimiz bunu kabul ediyoruz. Yani sigaranın önemli bir kontrol de bize yani sağlık için sorun yaratacağını. İnsan için sigara neyse, dış ortamınız için de bu biyoyakıt dediğimiz, yani kömür, fuel oil, yani petrol, bu şekilde fosil yakıtlar, yani dış ortamda da en büyük kirletici bunlar. Tabii ondan sonra endüstrilerin bu bacalarının özel bir sistemlerle çevre dostu olması lazım. Bunların hepsi de beraber işte kışın ısınmak için kullanılan o diğer yakıtları da üste koyduğunuzda içeride ve dışarıdaki ana kirlilikler bunlar oluyor. İç ortamda hani sigara dışında da gene kirleticilerimiz var. Bizim kendi seçimlerimizle alakalı olmak üzere. Yani mesela çok fazla temizlik malzemesi kullanılması, kezzap, tuz, ruhu, böyle işte çamaşır suyu gibi. Veya ne bileyim birçok kokular, spreyler, kimyevi maddeler. Yani bunların hepsi de gene belli oranda hava kirletici ama hiçbir tanesi esas dış dünya atmosferdeki kirliliği oluşturan bu biyoyakıtlar kadar değil.
Evet, onlar kadar değil. Şimdi aslında biraz önce dediniz ki gelecek nesillere iyi bir dünya bırakmamız lazım. Ekonomiden söz etmiştiniz. Sağlıksız bir toplumun ekonomisi ne kadar ileri gidebilir? Yani düşünsenize ekonominiz çok iyidir ama sağlığa harcadığınız miktar çok daha fazlaysa ve sağlıksız toplum gelmişse, nesiller sağlıksızsa zaten o kazanılan paraların da galiba ekonomiye çok fazla katkısı olmayacak. Çünkü harcadığınız şeyler değişecek. Sadece sağlık sektöründe değil, işte yemede içmede de bu herhalde etkili olacaktır. Şimdi neler yapabiliriz peki hava kirliliğini önlemek için?
Yani temin sorduğunuz soruda gene mesela bakın Çin çok önemli. Bence çok zengin bir ülke ama insanlar sokakta dolaşamıyor hava kirliliğinden.
Evet, yani bir anlamı kalmıyor o zaman.
Bir anlamı kalmıyor. Ne olacak? İki bilmem kaç trilyon doları olduğu söyleniyor ya da işte herkesin fabrika ama güzel de sokakta herkes maskeli dolaşıyor. Çocuklar okula gidemiyor doğru dürüst. Ona bağlı bir sürü hastalıklarla yani uğraşıyorlar. O zaman demek ki biraz daha ben fakir olayım ama sağlıklı olayım. Yani benden sonraki çocuklarım da benim gene sağlıklı ortamda yaşasınlar. Benim kişisel tercihim bu yöndedir.
Evet, yani aslında her şeyin fazlası zarar gibi.
Olabilir.
Değil mi? Yani orta yolu bularak tamam hani insanların geçinebilecekleri miktarda çok fazla aşırıya kaçmadan bir lükse kaçmadan öyle üretimler yapılabilirse belki sağlığımızı da herhalde kaybetmemiş oluruz.
Yani şöyle herhalde düşünmek lazım. Bu hani birazcık hani kızılderili şeyler
evet.
Oluyor, yazılar oluyor.
Ve
benim yani iki dönümlük bir arazim var. İki dönümün tapusu benim. Yani ben yaşadığım sürece benim o kağıt üzerinde bir formalite. Ben dünyanın bir parçasıyım. Onun sahibi olamam. Yani bunu bir kere o yaşadığım sürece ancak o iki dönüm ya da üç dönümün
belli. O kadardır tabii.
O kadar ama benden sonrakilere o tarlayı o toprağı temiz olarak bıraktıysam benim için de iyi bir şey, çocuklarım için de iyi bir şey. Ben onu kirletip de bıraktığım zaman yani çocuklarıma iki dönüm on dönüm ne anlamı kalmış ki o işi.
Evet.
Ben çevrenin bir parçasıyım, sahibi değilim. Yani bunu böyle konuşalım, öyle bilirsek bu anlayış esnasında herhalde dünyada da çok daha güzel bir ortam yaratılması için zemin hazırlarız. Şimdi sorduğunuz valla yani en güzeli sadece kendiniz olarak da değil. Gene bu herhalde bir Dünya Sağlık Teşkilatı gibi böyle ya da çeşitli konuda çalışan birçok örgütler var. Enerjilerle enerji konusunda filan. Çevre dostu tarafa doğru yönelmek lazım. Yani nasıl sigaradan uzaklaşıyorsak artık değil mi? Belki bunun da şeyinde tütün ekimini yasaklamaya kadar gidecek çünkü biliyorum Dünya Sağlık Teşkilatı'nın çalışmaları var. Burada da kömür ve fuel oil ve yani petrol kökenli şeyleri, yakıtları olabildiğince hayatımızdan azaltıp çıkartmamız lazım. Güneş, rüzgar, su gibi temiz enerjilere doğru yönelmemiz lazım. Yani burada gene nükleer enerjiye de bir soru işareti koyuyorum. Onunla da ilgili biliyorsunuz o kadar çok kaza yaşadık ki yani ve bir yaşadığınız zaman sizin ülkeniz değil bölgeleriniz, kıtanız neredeyse etkileniyor.
Ve uzun yıllar.
Yıllar boyu.
Yıllar
çok
boyu sürüyor yani.
Hala Japonya'da evet. O Fukushima'daki tabii. Yere girilemiyor. Hala o ne bileyim
Çernobil yakın zamanda yani.
Korku filmi evet. Gibi yerler. Yani siz bölgenizi de bütün yani etkiliyor. İnsanların geleceğini etkiliyorsunuz. Dolayısıyla böyle gene tabiatın bize yani bahşettiği bu tehlikesiz ve çevre dostu enerjiler tabii bunun ekonomik yönünü ben bilemem. O yönün uzmanı değilim ama bir doktor olarak benim size söyleyebileceğim bu tarafa doğru yönelmekte fayda var.
Evet yani aslında doğa belli bir süre sonra galiba hep diyorlar ya intikamını alıyor. doğadan gelen doğayı doğayla döndürmek gerekir belki de, değil mi? Yani biraz önce söylediğiniz gibi çevre dostu derken doğaya dönük bir şey. Rüzgar, güneş, su, bütün bunun enerjilerini insan kendisi çabalayarak, bularak, üreterek kendine çevirmeli ve o şekilde kullanmalı ve dünyayı daha temiz, yaşanabilir bir hale getirmeli.
Yani evlerimizin damına bir güneş, yani plakları koymamız ya da bir duvarına veya ne bileyim bahçenize bir tane o pervanelerden hani rüzgar gülü gibi elektrik üreten bir şey koymanız ve bütün evin ısınması, elektriğini, aydınlanmasını yani bunlarla karşılayıp hatta akşamleyin arabanızı da fişe takıp oradan gelen elektrikle de şarj edip ondan sonra dışarı çıkmanız, bunlar afaki ya da böyle masal gibi olan değil. Hepsi bunların bugün yapılabilen, gerçek olan şeyler. Ha belki elektrikle olan araba benzinle çalışan araba kadar hızlı gitmeyebilir canım. Ben de buradan Ankara'dan çıkıp İstanbul'a 4 saatte değil de 5 saatte gideyim, 6 saatte gideyim ama kimseyi kirletmeyeyim, hasta etmeyeyim. Yani onu artık böyle kabul etmemiz gerekecek. Herhalde hükümetlerin, ülkelerin, yönetimlerin de yavaş yavaş bu noktada birleşmeleri gerekmesi lazım.
Evet, Kyoto protokolü de bu konuda çok önemli adımlar attı aslında.
Haklısınız.
Ama, değil mi?
Ama işte dünyada bütün ülkeler onları imzalamadı.
Evet.
Yani sorun orada işte, herkesin ortak nokta. Çünkü daha çok çevre kirleten daha zengin ülkeler genellikle bu tip şeylere karşı çıkıyorlar. Yani ne diyeyim?
Türkiye'de imza atmış ülkelerden biridir Kyoto protokolüne.
Haklısınız ama yani Türkiye'nin imzası orada çok belirleyici olmuyor. Yani Birleşmiş Milletler'deki bütün herkesin kabul etmesi lazım. Evet. Herkes kabul etse bile en kuvvetli o birkaç ülkenin kabul etmesi lazım filan.
Yani kabul ettiği gibi uygulaması da lazım.
Çok haklısınız. Doğru. O da ayrı bir sorun. Kabul ediyor, uygulamıyor yani de. Yani bir yaptırım deseniz, çünkü bir ülkenin başka bir ülke üzerine yaptırımı, o da kolay bir şey değil. Yani mantıkla, içtenlikle, gönülle olacak şeyler bunlar. Bunların herhalde olduğu bir dünya, bu gibi konuştuğumuz konuların konuşulmadığı daha güzel bir dünya olacaktır ve ülkemiz olarak da.
Evet, onu da diliyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Daha güzel, yaşanabilir, tertemiz bir dünya olsun ve hem bizler hem de gelecek nesiller temiz bir dünyada yaşasın istiyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Rica ederim. Ben bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.
Sağolunuz. Stüdyomuzda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Alerji Hastalıkları Uzmanı ve Öğretim Üyesi Türk Toraks Derneği Başkanı Profesör Doktor Ali Fuat Kalyoncu bizlerle birlikteydi.
Beri gel canan, beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel canan, beri gel. Yüreğim dolu yâre, beri gel canan, beri gel. İsterim yâre gidem, beri gel canan, beri gel. Cebimde yok beş pare, beri gel canan, beri gel. Cebimde yok beş pare, beri gel canan, beri gel. Beri gel canan, beri gel. Sevdiğim benden kaçma, beri Beri gel canan, beri gel. Sevdiğim benden kaçma. Beri gel canan, beri gel. 99 yârem var. Beri gel canan, beri gel. Bir yâre de sen açma. Beri gel canan, beri gel. Bir yâre de sen açma. Beri gel canan, beri gel.
Telefon hattımızda Almanya'dan Buket Barlaz ve Ahtar var. Merhabalar. Alo, beni duyabiliyor musunuz? Buket Hanım. Alo. Buket Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Alo. Evet sevgili dinleyenlerimiz, biraz sonra Almanya'dan Buket Barlaz ve Ahtar'a bağlanacağız. Teknik bir sıkıntı nedeniyle bağlanamadık. Neyi konuşacağız? Münih'te 14 Aralık günü yapılan bir toplantı var. Bu toplantıda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden öğretim görevlisi İbrahim Özbakır ve Ankara Gazi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor Ülker Şen yaptıkları sunumlarıyla göçmen edebiyatında hibrit kimlikler ve göç sürecinde kadın ve çocuklar konularına değindiler. Şimdi bu konuyla ilgili görüşeceğiz. Alo Buket Hanım. Alo. Evet Buket Hanım hatta değil şu anda Buket Hanım. Evet göçmen edebiyatında hibrit kimlikleri ve göç sürecinde kadın ve çocuklar konularını konuşacak, bize aktaracak. Oralarda neler anlatıldı, katılımcılar kimlerdi bu toplantılarda, kimler vardı, tepkiler neydi? Elbette ki bu konuları değerlendirecek bize Buket Hanım. Ve ayrıca Münih'te yapılmakta olan Toolwood Festivali. Bu festivale binlerce kişi katılmış, bir kültür ve sanat festivali olarak geçiyor Toolwood Festivali Münih'te. Tabii ki ünlü sanatçıların konserlerini dinlemişler, tiyatro eserlerini izleme fırsatını yakaladığını söylüyor oradaki izleyiciler. Ve tabii en güzeli de bu festivalde her yaş grubunun düşünülmüş olması. Buket Hanım, şimdi beni duyuyor musunuz? Alo.
Alo.
Merhaba Buket Hanım, nasılsınız?
Ben sizi duyamıyorum şu anda.
Buket Hanım, peki şu anda sesim geliyor mu?
Evet geliyor, tamam. Şimdi bağlantı çok güzel.
Tamam. Ben bağlantıyı sağlanana kadar bize neleri anlatacağınızı dinleyicilerimizle paylaştım. Münih'te 14 Aralık'ta yapılan bir toplantıdan söz ettiniz, edeceğinizi söyledim.
Evet.
Evet. Öyle başlayalım isterseniz.
Peki. Almanya'ya Türk iş gücü göçünün 55. yıl kutlamaları kapsamında Baviera Göç Enstitüsü tarafından birçok etkinlikler düzenlenmekte. Bu etkinliklerden biri de 14 Aralık Çarşamba günü Türkiye'den gelen akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantının açılışı Münih'te uzun bir süredir çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan Baviera Göç Enstitüsü Başkanı Zeki Genç tarafından yapıldı. İlk sunum Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi İbrahim Özbakır tarafından gerçekleştirildi. Göçmen edebiyatında hibrit kimlikler başlıklı sunumda göç konusu ayrıntılı olarak ele alındı. Göçün nedenlerine ve göçün ilk yıllarında karşılaşılan zorluklara değinilen sunumun ilk bölümünde o döneme ait birçok fotoğraf da gösterildi. Bu arada gösterilen fotoğraflar dinleyicilerin duygulu anlar yaşamasına da neden oldu. Çünkü burada yaşamakta olan her Türk ailesinin aynı zamanda bir Türkiye'den ayrılık hikayesi de mevcut. İşte bu ayrılık hikayesinin başladığı yıllara değinildiğinde o döneme ait birçok anı, birçok ayrılık hikayesi de bir şekilde su yüzüne çıkmış oluyor ve duygulu anlar yaşanmasına neden oluyor. İbrahim Özbakır sunumunda göç nedeniyle Türk ve Alman toplumlarında meydana gelen değişimlere de yer verdi. Ayrıca çok kültürlü toplumun özellikleri ve bu özelliklerin edebiyata yansıması ele alındı. Zaten göçmen edebiyatında hibrit kimlikler dediğimizde edebiyattaki bu melez ya da bu kültürlü kimliklerin etkisinden bahsedilmiş olunuyor. Sunumda eserlerini Almanca olarak yazan Türk kökenli yazarların eserlerinden bölümler aktarılarak bu etkinin somut örneklerine de yer verildi. Toplantının ikinci bölümünde ise Ankara Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi Doktor Ülker Şen, göç sürecinde kadın ve çocuklar, dil, kültür, uyum başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumda göçün başladığı 1961 yılında ve sonrasında öncelikle kırsal kesimden gelen işçilerin zamanla ailelerini de yanlarına getirtmeleriyle toplumda meydana gelen değişimlere yer verildi. Konuşmada 70'li yılların başında ise Türkiye'den bu sefer daha çok kent kökenli ve daha eğitimli bayan işçilerin gelmesiyle göç konusunda daha farklı bir sürecin de başlamış olduğu dile getirildi. Sunumun ikinci bölümünde yurt dışında yaşayanlar açısından Türkçe dilinin önemine ve gelişine de yer verildi. Tabii ki bu konuda ailelerin, öncelikle de annelerin çok büyük. Ana dili edinimi ve dil gelişimi konusunda en önemli zaman dilimi olan ilk 3 yıl süresince çocuklarla Türkçe konuşmanın önemine değinildi. Evde konuşulan Türkçenin Türkçe'ye ait ses tınısının kazanılmasında çok etkili olduğu, dilin çocuklara en doğal ve en güzel ninnilerle ve masallarla aktarılabileceği de belirtildi. Bu konuda yapılan araştırmalar ana dilini iyi bilmeyen bir çocuğun başka dilleri iyi bir şekilde öğrenmesinin mümkün olmayacağını da göstermekte. Bu durumda evde konuşulan, evde öğretilen Türkçenin önemi çok büyük. Kısacası yurt dışında yaşayan ailelerin bu konuya gerçekten çok önem vermeleri gerekmekte. Doktor Ülker Şen konuşmasının ikinci bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk kültürü dersi eğitim programına da değindi. Kısa bir süre içinde yenilenecek olan bu program, ihtiyaçlar çerçevesinde yurt dışında yaşamakta olan Türk çocuklarına yönelik olarak uygulanmakta. Almanya'da da Türkçe derslerinin bu şekilde uygulanmasına çalışılsa da özellikle yerel yönetimlerden kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle uygulamada sıkıntılar yaşanabilmekte. Toplantıda Türkçe derslerinin uygulanabilmesi için Türk ailelerinin okul idarelerinden ve buradaki yerel makamlardan talepte bulunmalarının önemine de değinildi. Bu konuda da yurt dışında yaşamakta olan Türk ailelerine önemli görevler düşmekte.
Evet, hemen isterseniz Münih'te yapılmakta olan Tollwood Festivali'nden de biraz kısaca söz edelim.
Evet, çok kısa bu Tollwood Festivali'ne de değinmek istiyorum. 1988 yılından beri düzenlenmekte olan Tollwood Festivali, şehrin en önemli kültürel ve sanatsal etkinliklerinden biri olma özelliğine sahip. Her yıl uluslararasılığına sahip sanatçıların katılımıyla bir kez yaz aylarında, bir kez de kış aylarında Noel döneminde olmak üzere iki kez yapılmakta ve her seferinde binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilmekte. 30 bin metrekarelik bir alanda kurulan festivaldeki etkinliklerin %70'i ücretsiz gösterimler, halka açık gösterimler. Festival için özel olarak kurulan büyük çadırlarda düzenlenen konserler, tiyatrolar, sirkler, dans gösterimleri, okuma etkinlikleri, diya gösterileri gibi etkinlikler farklı yaş gruplarına yönelik olarak planlanmakta. Bir de festival için özel olarak çıkarılan Tollwood Festival dergisi var. Bu dergide de kültürel ve sanatsal konular yanında doğal yaşam ve çevrecilik konularına da ağırlık veriliyor. 23 Kasım tarihinde başlayan Toyot Festivali 31 Aralık günü yapılacak olan büyük bir yılbaşı partisiyle sona erecek. Toyot Festivali dışında bugünlerde Münih'te Noel dolayısıyla çok sayıda Noel pazarları da kurulmuş durumda. Şehrin farklı semtlerinde 40'ın üzerinde Noel pazarı mevcut. Buralar Noel döneminde çoluk çocuk her yaştan insanın gittiği ortamlar. Berlin'de pazartesi günü meydana gelen saldırıdan sonra tüm Almanya genelinde olduğu gibi Münih'teki Noel pazarlarında da alınan güvenlik önlemleri arttırıldı.
Evet.
Evet, bugün sizlere Münih'ten aktarmak istediklerim bu şekilde.
Çok teşekkür ediyoruz Buket Barlaz ve Ahter, kolay gelsin.
Dünden kalanlar.
Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk Dilek Hanım.
Efendim şimdi geçen hafta Mevlana felsefesinde eğitim ve bilimden söz edeceğimize söylemiştik. Elbette ki eğitimden söz ettik. Henüz zamanımız yetmediği için bilime değinememiştik. Ama sonuç itibariyle baktığımızda eğitim ve bilim aslında birbirinden ayrılmaz.
Evet, kilitli. Ayrı. Düşünülemez. Gerçekten düşünülemez. De öyle. Evet, evet, evet.
Ama elbette Mevlana felsefesinde eğitimi şöyle bir iki cümleyle hatırlattıktan sonra bilime bakalım.
Evet, demiştik ki yaratılanların en şereflisi insandı. O yüzden de insanın kendini öğrenmesi, oradan yola çıkarak, Adem'den yola çıkarak alemi öğrenmesi çok önemliydi. Bu yüzden de Mevlana felsefesine ve eğitiminin de tam ortasına, odak noktasına insanı koymuştu. Ama insanı koyarken de insanın dediğim gibi bedenine değil özüne, anlamına daha çok ağırlık vermişti. Diğer taraftan eğitimin bir anlamı olarak sadece kendini aydınlatması değil, çevresini de aydınlatmasını söylemişti. Farklılıkları bir görmeyi eğitim yoluyla bunun yapılması gerektiğini söylemişti ki zaten dönemin şartlarını anlatmıştık geçen hafta, ne kadar zorluk koşullar olduğunu, tarihsel anlamda, siyasi anlamda ne kadar zorluk koşullar olduğunu ve bu koşullara rağmen bir sosyal çöküntünün yaşanmadığını, çünkü Mevlana gibi kanaat önderlerinin, kanaat güneşlerinin, Yunus Emre olsun, Hacı Bektaş Veli olsun, Mevlana Celaleddin Rumi olsun, o dönemde bu tür birlik mesajlarını vermelerinden, insanları birbirine yakınlaştırmalarından dolayı bu eğitimlerin hakikaten işe yaradığını ve o dönem Anadolu'sunda hiç yaşanmadığı kadar iyi bir toplumsal birlik ve beraberliğin yaşandığını görüyoruz. Zaten o anlamda biraz da öne çıkarmıştık. Yani şu anda içinde bulunduğumuz şartları da göz önünde bulundurduğumuzda, evet, hakikaten zor bir süreçten geçiyoruz her anlamda, içte ve dışta.
Hem gerçekten, Türkiye olarak hem dünya olarak.
Evet, gerçekten çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ama bu zorlu süreçten geçerken bizim hazinelerimiz var. Bizim yararlanabileceğimiz gerçekten çok güzel hazinelerimiz var. Mesnevi bunlardan bir tanesi. Yunus Emre gene bunlardan bir tanesi. Yani bunlardan yararlanabilmek, şöyle bir hatırlayabilmek. Tabii ki daha önce de söylediğimiz gibi, geçen bölümde de söylediğimiz gibi bir deryadan ne kadar alabilirsek, bir damla alabildik geçen hafta. Bu hafta da muhtemelen bir damlayla gene süreci bitireceğiz. Dolayısıyla hani ne kadar alabilirsek diye. Hani baktığımız zaman bilime çok önem verdiğini görüyoruz Mevlana'nın. Ama bu bilime verdiğimiz önemi ikiye ayırabiliriz. Yani bilime önem veriyor derken bir maddi anlamda, maddi bilimler. Hani çeşitli eserlerinde bilimden bahsederken bir Allah ilminden bahseder, bir insani ilimlerden bahseder, iki türlü ilimden bahseder. Onun da bahsettiği asıl ilimden kasıt daha çok bu ledün ilmidir. Daha çok bu hak ilmidir. Yani maddi bilimlerin de önemine, bu bilginin de önemine değinmekle birlikte asıl olanın insanın, yani ilimden maksadın, asıl maksadın hakka ulaşmak olduğunu söyler. Daima bunu vurgulamıştır eserlerinde. Çeşitli ilim türlerinden bahseder. İşte nakl ilmi, yıldız ilmi, sihir ilmi, hüda ilmi, hak ilmi, felsefe ilmi, tıp ilmi, din ilmi diye böyle hani çeşitli ilim dallarından bahseder. Yani bir böyle bir farklı bilim dallarının olduğunu sezdirerek, hani bunların çok detaylarına girmemekle birlikte böyle bir bilimsel bilginin varlığından, bunun öneminden bahseder. Hatta işte mesela der ki bütün alem ceset, ilimse ruhudur. Ya da işte köpek dahi ilim öğrenince sapıklıktan kurtulur. Ormanlarda helal av avlanır. Ruh ilim ve akılla dosttur. Yani bir anlamda aklı olmayanın imanı da yoktur. Dolayısıyla ilim bu anlamda önemlidir. Aklı çalıştırmak adına. Bu baktığımız çerçeveden bilime çok defalarca bu tür vurgular yaptığını görüyoruz. Yani ve özellikle bunu da neyle kıyaslar? Hani böyle ikilemleri çok kullanır Mevlana. Zanla ilmi sürekli karşı karşıya getirir. Yani zandan kurtulabilmek için ilmin gerekliliğini, ilme bakmak gerektiğini
yani
söyler.
Yani hani insanların acaba mı sorularına karşı.
Aynen. Hani bilginin iki kanadı, şüpheninse yani zannınsa bir kanadı vardır. Dolayısıyla hani uçmak için ilim sahibi olmak gerekir diye söyler mesela. Özellikle hani ruhun arzusunun hikmete ve ilimlere olduğunu, hani bu anlamda, bedenin arzusunun ise kazanca, ota, yiyeceğe olduğunu, yani gelip geçici olanına oyalanmamak gerektiğini, bunların madde ilminin önemli olduğunu, zaten madde ilmini Adem'e Allah'ın öğrettiğini ama bunun ötesine geçmeseydi Adem'in peygamber olamayacağını, o yüzden de onun özüne ulaşmanın aslı olduğunu sürekli belirtmiştir. Yani bu anlamda onun ilim diye bahsettiği şey gerçekten bilginin miktarından çok, çok fazla bilgi edinmekten çok, amele dönüşen, uygulamaya dönüşen ve özü anlayan bir bilimdir. Bu çok kıymetli bir şey. Hani bugün de aynı şeyi görüyoruz zaten gerçekten. Hani kitapları yalayıp yutmak değil de kendi hayatınızda onun bir hani veçesini göremiyorsanız, onu uygulayamıyorsanız aslında aksiyonel bilge değilsiniz. Ama Mevlana böyle değil. Mevlana gerçekten döneminin en aksiyonel bilgelerinden bir tanesi. Hem yaşıyor, hem söylüyor, hem uyguluyor, hem onun ilmini biliyor. Zaten aslına bakarsanız Şems'le karşılaşana kadar çok ciddi bir ilim adamı. Yani fıkıh, kelam, Kur'an, hadis, bunlar da çok üstün. Aynı zamanda bunun yanında felsefeyle ilgili, Hint hani alimleriyle ilgili, ne bileyim Pers alimleriyle ilgili ciddi bir bilgisi var, birikimi var. Dünya bilgisine de hakim. Ancak ne zaman ki hani Şems'le karşılaşıyor ve içini keşfetmeye başlıyor, kendini keşfetmeye başlıyor, gerçekten o zaman ilme girdiğini söylüyor. İnsan hani hatta onu da çok güzel belirtir, der ki alim kişi ilimlerden yüz binlerce bölüm bilir de kendi ruhunu tanımaz, işte bu zalimdir. Yani alim ne zaman zalimdir? Kendini tanımadığında. Hayır, bununla da bugün de karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Hani çok bilgi sahibi insanlar bazen vatana ihanet ediyorlar. Eğitimli olmayan insanlar değil bu vatana ihanet edenler baktığımız zaman. Ama kendinden bir haber, Allah'ından bir haber. Dolayısıyla hani aklı da çalıştırıyor olsak diğer taraftan gönlü de çalıştırmamız lazım. Akıl gönül dengesi olmadıktan sonra insan kendini de çözemiyor bu anlamda. Sadece maddi bilim yetmiyor, akıl yetmiyor. Aynı zamanda gönül dengesi de olması gerekiyor. Burada biraz ondan bahsediyor.
Yani aslında hani söylediği sözlerden örnekler vererek devam etsek güzel olacak.
Evet,
gerçekten.
Evet.
Hani söylediği sözler Mevlana'nın bayağı açıklayıcı.
Kötü karakterli kişiye ilim ve fen öğretmek eşkıyanın eline kılıç vermektir diyor mesela. Gerçekten de insan olmamış, yani eğitimin asıl amacı zaten hep onu vurguluyor, insan olmaktır diyor. Bilimin de asıl amacı insanı bulmaktır. O yüzden hani insan olmamış birisine çok fazla aşırı bilgi yüklemek, onun eline bir kılıç vermek gibi bir şey. Hani hak etmediği bir hazineyi vermek gibi bir şey. O yüzden öncelikle fen ve ilim öğretmeden evvel insanları insan yapmak lazım. Belki temel eğitimde işte bu anlamda bilim öğretirken insan olmaya dair şeyleri öğretip ondan sonra belki üstüne maddi bilimleri yüklemek gerekebilir. Yani eğitim ve bilim anlayışı anlamında Mevlana'nın yapısına bakacak olursak belki bu çıkabilir. Öbür türlü der ilmi olup ameli olmayanlar sadece ilmin muhafızıdır, alim değildir onlar der. Yani sadece bekçiliğini yapıyor. Sorarsanız söyler ezberden ama uygulama, hani kendisi uygulamıyor. Bu anlamda gerçekten muhafazakar veya işte sadece Tevrat'ı taşıyan ama içeriğini bilmeyen insanlar der. Kur'an'ı taşıyan ama içeriğini bilmeyen insanlar der. Yani çok fazla biliyor olmamız onları uyguladığımızı göstermez. Ameli ilme, uygulamalı bilimlere çok önem verir. Uygulanmasına bilimin çok önem verir. Yani biz şöyle bir şey düşünebiliyor muyuz? Mesela insanlara sevgiden, insanları sevmekten, birlikten, barıştan bahseden bir insan arkasından dönsün. Şöyle kahrolsun, böyle kahrolsun diye beddualar etsin, ağzından ateşler saçsın ve bu insanın İslam'ı temsil ettiğini düşünelim. Aklımız yani, buna kesiyor mu?
Kesmez.
Yani hani hakikaten akılla düşündüğümüz zaman gerçek İslam'ı yansıtan kişinin barışı yansıtması gerektiğini, esen olması gerektiğini, kendisinin yaşayan haliyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Mesela ağzından ateşler saçan bir Mevlana tahayyül edebiliyor musunuz? Edemiyoruz.
Edemiyoruz.
O zaman gerçek doğru olanı yansıtmış Mevlana, kendi döneminde model olmuş. Eğer öyle olmasaydı bugün anıyor olmazdık zaten. Hani gerçekten bu enerjiyi yayıyor olmasaydı bugüne ulaşmazdı o enerji. O gün orada biterdi. Söylediklerinin hiçbirisine inanmazdık. Belki söylediklerini dinlerdik ama uygulamadığını görünce o kadar da etkisi olmazdı. Gerçekten o anlamda baktığımızda bedeniyle, titreşimleriyle, bugüne kadar uzanan bir barış çizgisini hayatıyla örnek olarak, model olarak yaşattığını görüyoruz. Bu da çok kıymetli bizim için, bugünler için çok kıymetli diye düşünüyorum. Yani bundan örnek almak lazım diye düşünüyorum. Her şeyi birlik bütünlük içerisinde, özellikle der ki dünya bilimleri, yani maddi bilimler bir anlamda baktığımızda birlikten tekliğe, pardon, teklikten bütüne doğru gitmeye çalışırken tümden bire gitmeye çalışır. Yani vahdete ulaşmaya çalışır. Ledun ilmi, hak ilmi. Şimdi gerçekten de öyle. Biz madde dünyasında birden tüme varmaya çalışıyoruz ama o tüme varırken parçalara o kadar dağılıyoruz ki parçalarda kalıp bütüne tekrar varamıyoruz. O biri dağıttığımız için parçalar, hani mesela bir sanata veya bir bilime, bir maddeye takılıyorsunuz ve artık bütünü göremez oluyorsunuz. O sizin her şeyiniz oluyor.
Yani kilitlemiş oluyorsunuz.
Evet, kilitlemiş oluyorsunuz. Bir anlamda bilgi hem insanın, zaten öyle diyor, bir anlamda bilgi hem insanın yolunu açar, bazen de bakarsınız yolunu kapatır. Gerçekten de öyle. Bazen bu parçalara dalmaktan bütünü unutuyoruz. O kadar parçaya yapışıyoruz ki ve bir bütün olduğumuzu unutuyoruz. İşte Mevlana biraz o anlamda tümden bire gitmeyi, vahdeti çok önemser bilim yoluyla. Tamam, parça parça her şeyin bir bilgisi var. Tıbbında, dininde, matematiğinde, uzayında hepsinin bir bilgisi var. Ama bunların hepsi insanı tek bir noktaya götürmek içindir. O birliği görebilmek içindir. O birliği göremediğimizde parçaya takılarak işte barışçı olmayı, birlik ve beraberlik içinde olmayı unuturuz diye bahseder gerçekten de. Yani hani bu anlamda baktığımızda inşallah bugünlere bu felsefeleri sadece konuşmak değil de kendimiz de örnek olarak bu sözleri içselleştirerek, model olarak gençlere bu bilgileri aktarabiliriz inşallah.
Ve tabii ki hani sadece aktarmakla değil, kendimiz de öyle olmalıyız.
Evet, evet, evet. Şimdi onu demeye çalışıyorum. Yani sadece sözlerle değil de gerçekten gerçek hayatımızda da bunları yaşayarak model olmayız. Aksi takdirde biz de sadece sözcüsü oluruz, muhafızı oluruz ama uygulayıcısı olmayız ki bu da herhalde kendisi bu anlamda barışın ta kendisi olmuş olan, güneşin ta kendisi olmuş olan bir insana da onun mirasına saygısızlık olmuş olur diye düşünüyorum.
Evet.
Diğer taraftan 743. Ölüm yıl dönümü bu sene.
Evet.
Geçen haftaydı, geçti. Aynı zamanda 102. yıl dönümü Sarıkamış Harekatı'nın da dündü. Bu anlamda bugün kaybettiğimiz, yani bu aralar gerçi sürekli şehit haberleri alıyoruz ama bütün kaybettiğimiz şehitlere de, Sarıkamış Harekatı'nda kaybettiğimiz şehitlerimize de ve onlarla birlikte bütün şehitlerimize de gerçekten Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizin çok ciddi kayıp haberleri bunlar. Orada da bugünkü olduğu gibi karın altında kalıp Yani tabii bahsedildiği gibi 90 bin kayıp yok. Hani Genelkurmay'ın bahsettiği yaklaşık 57 bin, 60 bin diyelim kayıptan bahsediliyor. Onların da bir kısmı donarak ölmüş, bir kısmı hastalıklardan, bir kısmı zaten hani çarpışarak ölmüş durumdalar. O yüzden hani hepsine buradan tekrar rahmet diliyoruz bütün şehitlerimize.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size bu güzel duygularınıza katılıyoruz. Sağolunuz efendim.
Teşekkürler.
Stüdyomuzda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gül'ün Karabağ bizlerle birlikteydi. Pazartesi günü yine görüşeceğiz. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Ben buraya, size dayanıklı cam.